Ayrım 12.
Mazlu'nun öğrencisi Nançua'nın 748-834, onun halefi Chao Chao 778-897 ile Zen'in öğretilmesi ilginç bir şekilde neşeli ve bazen de rahatsız edici bir tarz aldı. Wu Mangquan ilginç bir öyküden bahseder. Bir gün Nançua'nın keşişlerinin arasında bir kedinin sahibinin kim olduğuyla ilgili bir tartışmaya müdahale eder ve eğer hiç kimse iyi bir laf edemezse kediyi elindeki bahçıvan beliyle keseceğine dair de onları tehdit eder. İyi söz Zen'in direkt bir ifadesi kastedilmiştir. Herkes susmuştur. Bunun üzerine de üstad kediyi kesmekte tereddüt etmez. Aynı gün Nançua'nın olayı Chao Chao'ya anlatır. Chao Chao bunu duyar duymaz ayakkabılarını başının üzerine koyar ve hemen odayı terk eder. Çünkü Nançua'n ona, eğer sen orada olmuş olsaydın kedi kurtulacaktı demiştir. Chao Chao'nun uyanışa ermesinin Nançua'n ile aralarında aşağıda geçenlerden sonra gerçekleştiği söylenir. Chao Chao sorar, Tao nedir? Tao senin her zamanki doğal zihnindir diye cevaplar. Kişinin onunla uyumu nasıl bulunabilir? Onunla uygunluğu amaçlarsan anında başka yollara saparsın. Ama bunu amaçlamadan kişi nasıl Tao'yu bulabilir ki? Tao der üstad, ne bilmeye ne de bilmemeye aittir. Bilmek yanlış anlamaktır, bilmemek kara cehalettir. Tao'yu eğer gerçekten şüphe götürmeyecek şekilde anlarsan, o bomboş gökyüzü gibidir. Neden doğruya ya da yanlışa sürüklenmeli ki? Chao Chao bir köpeğin Buda doğasına sahip olup olmadığını sorduğunda, ki bu bildik bir Mahayana öğretisidir, aldığı cevap tek kelimeyle hayır oldu. Keşişlerden birisi ondan bir ders istediğinde ise ona sadece çorbasını içip içmediğini sordu ve daha sonra da şunu ekledi. Öyleyse git kaseni yıka. Birisi ona beden çürüdüğünde geride kalan ruh hakkında bir soru sorduğunda şöyle cevap verdi. Bu sabah yine esiyor. Mazlu'nun diğer bir tanınmış öğrencisi Po Chang 720-814. Onun zamanında çalışmadan geçen gün yemek yenmeden geçen gün olmuştur. Çalışmayana yemek yok prensibi üzerinde kurulu katışıksız bir zen keşişleri topluluğunun Po Chang tarafından organize edildiği söylenir. Onun zamanından beri ağır el işleri vurgulanmış ve bir dereceye kadar kendi kendine yetmede zen topluluklarının temel özelliği haline gelmiştir. Bu arada bunların tam olarak batıdaki manastırlar gibi olmadığı belirtilmelidir. Bunlar daha çok eğitim veren okullar gibidir. Kişi istediği zaman hiçbir sınırlamayla karşılaşmadan burayı terk edebilir. Bazıları hayatları boyunca böyle keşiş olarak kalırlarken bazıları dünya işleriyle uğraşan rahip olurlar ve küçük tapınaklarda görev alırlar. Diğer bazıları ise normal meslek yaşamına geri dönerler. Zen'in ünlü acıktığın zaman ye, yorulduğun zaman uyu şeklindeki tanımı Po Chang'a atfedilir. Satori'ye ermesinin ise Mazlu'nun ona yüksek sesle bağırıp 3 gün boyunca kulaklarının sağır olmasına yol açmasıyla gerçekleştiği söylenir. Ayrıca öğrencilerine son yaşamı, bir şeye tutunma, bir şey arama özdeyişiyle yansıtma alışkanlığında olduğu da bilinir. Çünkü ne zaman kendisine Buda doğasını aramak hakkında soru sorulduysa şöyle cevaplamıştır. Bir öküzün üzerine binip öküz aramak gibidir. Bu dönemde Po Chang'ın öğrencisi Huang Po, ölümü 850, önemli kişiler arasındadır. Sadece büyük Lin Qi'nin hocası olmakla kalmaz. Aynı zamanda Qian Xin Fa Yao, Temel Zihin Doktrinleri Üzerine adlı bir eserinde yazarıdır. Bu kitabın içeriği genelde Hui Nengshan Hui ve Mazlu'nun ileri sürdüğü doktrinler bütünüyle aynıdır. Fakat son derece açık bazı pasajlar ve son kısımlarda sorulara verilen samimi ve özenli cevaplar açısından da önemlidir. İşte tam da onu Buda doğası aramaları, amaçladıklarının tersi bir sonla karşılaşmalarına, onu kaybetmelerine yol açar. Çünkü bu Buda'yı ararken Buda'yı kullanmak, zihni ararken de zihni kullanmak demektir. Tam bir kalpa için ellerinden gelen her şeyi yapsalar bile ona erişemeyeceklerdir. Eğer Tao'ya çalışan kişiler zihin esasına uyanamazlarsa, zihinden ayrı ve onun üstünde bir zihin daha yaratmış, Buda'yı kendilerinin dışında aramış, formlara, pratiklere, uygulamalara bağlı kalmış olacaklardır ki, bunların hepsi zarardır ve yüce bilgiye götüren yollar bunlar değildir. Kitabın çoğu, beş zihin yokluğu ve düşünce yokluğu terimleriyle ne ifade edildiğini açıklamaya ayrılmıştır. Bu terimlerle harfi harfine boşluk ve hiçbir şeylik arasındaki fark da titizlikle vurgulanmıştır. Metinler boyunca Taoist dil ve düşünceler yüze çarpar. Hiçbirinizin anlayamayacağından korktular da onlar Budalar bu yüzden Tao ismini verdiler ona. Fakat hiçbir kavramı bu ismin üzerine temellendirmemelisiniz. İşte öyle denir. Balık yakalanınca olta unutulur. Chang Zhu. Beden ve zihin spontanlığı başarınca Tao'ya erişilmiş demektir ve evrensel zihin anlaşılabilir. Eski zamanda insanlar keskin zihinliydi. Tek bir cümleyi duymakla çalışmayı bırakmışlardı ve şöyle denir onlar için, öğrenmeyi bırakıp spontanlık içinde dinlenen ermişler. Bu zamanlarda insanlar kendilerini sadece bilgi ve çıkarımlarla destekleme peşindedirler. Yazılı açıklamalara büyük güven duyarlar ve tüm bunları da uygulama olarak nitelendirirler. Bununla beraber görünen odur ki Huang Po'nun öğrencilerine verdiği kişisel dersler her zaman böyle açıklayıcı olmuyordu. Din Chi, Japon, Rinzai, ölümü 867. Onun ağzından bir kelime bile alamamıştı. Ne zaman Huang Po'ya bir soru sormaya kalkışsa aldığı cevap bir tekme oluyordu. Sonunda umutsuzluğa kapılarak manastırı terk etti ve başka bir üstadın öğütlerini almak istedi. Fakat Tayyü de onun eski üstadının büyük anne nezaketini ve şefkatini nankörlükle karşıladığı için onu azarlayınca bu davranış Lin Chi'yi uyandırdı. Lin Chi yeniden Huang Po'nun manastırına gitti. Fakat bir süre sonra tekmeyi basma sırası Lin Chi'ye gelmişti. Huang Po'nun öğrettiği Budizm'de çok bir şey yoktu sonuçta. Lin Chi'nin derslerinin kayıtları olan Lin Chi Lu'da yoğun bir canlılık ve orijinallik göze çarpmaktadır. Dersler öğrencileri çoğu zaman günlük ve genellikle birçoğu da ateşli bir tarzda anlatılmıştır. Metinlerden Lin Chi'nin tüm kişisel gücünü öğrencisini direkt olarak uyanışa itelemek için kullandığı izlenimi edinilecektir. Öğrencilerini tekrar tekrar kendilerine yeterince güvenmedikleri ve zihinlerini asla bir yana bırakmadıkları ve şu anda da tam önlerinde olan bir şeyin peşinde koşturup durdukları için azarlar. Uyanış, Lin Chi açısından esas olarak bir sinir işidir. Kişinin doğal spontan işlevinin Buda doğası olduğuna dair şaşmaz inancı daha fazla geciktirmeden serbest bırakabilme cesareti. Kavramsal Budizm'e öğrencilerinin ulaşılması gereken aşamalar, elde edilmesi gereken amaçlar konularındaki takıntılarına karşı acımasız bir biçimde eleştirel yaklaşır. Neden konuşuyorum ben burada? Çünkü sadece siz, Tao'nun takipçileri, etrafta zihni aramak için koşturup duruyorsunuz ve durduramıyorsunuz onu. Ama öte yandan eskiler rahat bir şekilde hareket ederlerdi. Şartlara ortaya çıktıklarında uygun davranırlardı. Siz, ey Tao'nun takipçileri, bakış açımı yakaladığınız zaman Budaların başları üzerinde yargıya oturacaksınız. 10 aşamayı tamamlamış olanlar dürüst rütbeliler olarak gözükecekler. Yüce uyanışa erenler ise sanki boyunlarının etrafında Jankues var gibi. Arhans ve Pratyeka kirli bir sır misali Budalar. Bodhi ve Nirvana bir eşeğin koşum takımları. Yapmacık olmama ve doğallığın önemi üzerine ise özellikle daha çarpıcı bir yaklaşım sergiler. Budizm'de çaba kullanmanın yeri yoktur. Sadece sıradan olun ve özel hiçbir şey olmayın. Rahatlatın bağırsaklarınızı, su geçsin. Giyin elbiselerinizi ve yemeğinizi, yemeğe bakın. Yorulunca gidin ve yatın. Biliyorum cahiller gülecekler bana, fakat zeki insanlar anlayacaklar ne demek istediğimi. Bir yerden bir yere giderken her birini kendi eviniz gibi düşünürseniz gerçekten de öyle olduklarını göreceksiniz. Çünkü şartlar size gelince onları değiştirmeye çalışmamalısınız. Böylelikle o bildik hissetme alışkanlıklarınız ki 5 cehennem için karmayı oluştururlar, kendiliklerinden özgürlüğün büyük okyanusu olacaklardır. Özgürlüğü arayarak karma yaratmaya dair şunları söyler. Zihnin dışında darma yoktur. İçinde de kavranılacak bir şey yoktur. Nedir öyleyse aradığınız? Her tarafta Tao'nun uygulanması ve denenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yanılmayınız. Onu uygulayacak herhangi birisi varsa bile bu da tamamen doğum ölüm için karma oluşturulmasıdır. 6 duyumuz ve 11 çeşit davranış yolunuzu mükemmel bir şekilde disipline etmekten bahsediyorsunuz. Fakat görüyorum ki bu tamamen karma yaratmaktır. Buda'yı aramak ya da Dharma'yı aramak tamamen cehennemler için karma yapmaktır. Matsu, Nanchuan, Chaochu, Huangpo ve Liqi'de Zen tadının en iyi halini bulduğumuzu görürüz. Esin kaynağı olarak tamamen Taoist ve Budist olmasına rağmen aslında daha da fazladır. Son derece pratik, son derece gerçek ve dolaysızdır. Bu üstadların sözlerini çevirmenin zorluğunu kullandıkları Çince'nin klasik ya da modern olmayıp daha çok Tang hanedanının günlük konuşma dilindeki Çince olmasına verebiliriz. Neredeyse kaba ve genel olduğu söylenebilir. Doğallık anlayışı Taoca ermişlerinkiyle karşılaştırıldığında daha az geliştirilmiştir ve yine Taoca ermişler ve şairlerle karşılaştırıldığında daha az fark edilebilir güzelliktedir. Başka kültürlerle karşılaştırma yapabilmemizi sağlayan koşullardan yoksunuz. Batılı öğrencinin Zen tadını yakalayabilmesi için en uygun yol ortaya daha sonraları çıkmış olan sanat çalışmalarını incelemekle olacaktır. Verilebilecek en iyi örnek boylamasına bellenmiş bir topraktan oluşan bir bahçe olabilir. Burası yosun ve dikenlerle kaplı, hiç dokunulmamış kayalardan oluşmaktadır. Kyoto'daki Zen tapınaklarında benzerlerini görmek mümkündür bunların. Araçlar akla gelebileceğin en basiti, sonuç hiçbir insan tarafından dokunulmamış gibidir. Sanki deniz kıyısından hiç değiştirilmeden nakledilmiş gibidir. Fakat uygulamada bu sadece en duyarlı ve deneyimli sanatçıların başarabileceği bir şeydir. Zen tadının işlenmiş ve yapmacık bir primitizm gibi gözüktüğü doğrudur. Bazen öyledir de fakat Zen tadının kişi mucizevi bir şekilde amaçlamadan böyle olduğu ortaya çıkacaktır. Kişinin Zen yaşamı onun bu yolu ilerletmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu Tang üstadlarının doğallık terimi Zen'i tam anlamıyla sanki ideallerini rüzgara bırakan ve istediği gibi davranan bayağı kaba bir insan olmayı öneriyor, kutsuyor gibi harfi harfine alınmamalıdır. Çünkü bunun kendisi de yapmacık olacaktır. Zen'in doğallığı insan her ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın yapmacık ve kendinin farkında olmayı kaybedince ortaya çıkar. Fakat böylesi bir ruh rüzgar gibi gelir ve gider. Kurumsallaştırılması ve korunması çok zordur. Bununla birlikte Tang Hanedanı'nın son dönemlerinde Zen'in önemi ve dehası öyle bir durumdaydı ki Zen başka okullarla da ilişkisi olmasına rağmen Çin'de hakim Budizm okulu durumuna gelmişti. Tsung Mi 779-841 bir Zen üstadı ve aynı zamanda da Hua Yan okulunun 5. piriydi ve Avatamsaka Sutra felsefesini temsil ediyordu. Bu son derece kompleks ve gelişmiş durumda olan Mahayana felsefesi, Tung Shan tarafından mutlak ve görece arasındaki beşer ilişki ile ilgili 5 derece doktrininin gerçekleştirilmesinde uygulanmış ve daha sonra da öğrencisi Cao Shan tarafından I Ching, Değişmeler kitabı felsefesiyle arasındaki ilişkiler kurulmuştu. Fa Yan 885-958 ve Feng Yang 947-1024 ikilisi de Hua Yan konusunda derin çalışmalar yapmış etkin üstadlardı. Bu çalışmalarda şu ana kadar Zen'in entelektüel formatını ulaştıra gelmiştir. Öte yandan Te Chau 891-972, ve Yan Shao 904-75 gibi üstadlar da Tian Tai ve Temiz Toprak okullarıyla yakın ilişkilerini sürdürdüler. 845 yılında Budizmi kısa fakat şiddetli bir zulüm dalgası bekliyordu. Baskıları yapan Taoji İmparator Wu Zung'du. Tapınaklar ve manastırlar yıkıldı, topraklarına el kondu, keşişler meslek yaşamına dönmeye mecbur edildi. İmparatoru da bekleyen bir şanssızlık vardı. Taoji simyacı bilimine olan coşkulu bağlılığı dolayısıyla ölümsüzlük iksiri denemelerine katıldı ve bu karışımı içtikten kısa bir süre sonra öldü. Zen okulu baskılara tüm diğer Budist okullarından daha iyi dayanmıştı. Şimdi ise önünde uzun bir dönem vardı ve bu dönem boyunca hem sarayın hem de halkın teveccühü Zen ile birlikte olacaktı. Zengin manastır kurumlarına yüzlerce keşiş üşüşmeye başladı. Okulların serveti ve sayısı öylesine arttı ki işin asıl ruhunu kavrayabilmek ciddi bir sorun haline geldi. Popülerlik neredeyse her zaman kalite bozulmasını da beraberinde getirir. Zen de merasimsiz bir hareketten oturmuş bir kurum olmaya giden yolda görülmemiş bir karakter değişimi geçirdi. Üstadlar çok sayıda öğrenciyle baş edebilmek için metotların standartize edilmesi gereğini düşündüler. Manastır tipi oluşumlara sahip topluluklara özgü başka özel bir sorun daha vardı. Üyelerin artması, geleneklerin katılaşması... Çırakların gittikçe artan bir şekilde sofu ailelerce eğitim için gönderilmiş normal bir mesleği olmayan çocuklardan oluşması anlamına geliyordu. Bu son faktörün kurumsal zenin gelişmesinde bir etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü zen topluluğu artık eskisi gibi ruhani amaçlara sahip bir olgun insanlar birliğinden çok ergenlik çağındaki çocuklar için dinsel bir eğitim kurumu halini aldı. Bu şartlar altında disiplin sorunu artık tavana vurmaktaydı. Zen üstadları artık sadece konvansiyondan kurtulup özgürleşme yollarıyla değil, yontulmamış gençliğe konvansiyonun, etik kurallarının ve sıradan davranışların neler olduğunun gösterilmesiyle de meşgul olmak zorundaydılar. Zen'e bir özgürleştirme yolu, bir felsefe olarak ilgi duyan ve yaklaşan belli bir seviyeye ulaşmış batılı öğrenci bu noktada dikkatli olmalıdır. Çünkü aksi takdirde karşısında bugün Japonya'da olduğu gibi manastır oluşumu bir zen bulacak ve bu onlar için hiç de hoş olmayan bir sürpriz olacaktır. Zen'in sopayla desteklenmiş bir disiplin olduğunu görecektir. Nihai noktası itibariyle, hala etkin bir özgürlük yolu olmasına rağmen Zen'in aynı eski moda İngiliz halk okullarında ya da Cizvit çıraklarında olduğu gibi başlıca uğraşısının karakteri eğitmek olan disiplince bir perhiz olduğunu da görecektir. Fakat bu işi de çok iyi yapmaktadır. Zen modeli genelde modellerin olduğu gibi son derece iyi bir modeldir. Kendine güvenir, nüktedandır, temiz ve son derece düzenlidir. Acelesiz olmasına rağmen enerji doludur ve keskin bir estetik duyarlılıkla beraber çivi gibidir. Bu kişiler hakkında edinilebilecek genel izlenim Daruma oyuncaklarından edinilebilecekle aynıdır. Yumuşaktırlar ama kimse yere yıkamaz onları. Yine başka önemli bir sorun da ruhani nitelikli bir kurumun güç ve zenginliğe kavuştuğu zaman karşılaştığı problemlerdir. İnsanın karakterinde bulunan makam rekabeti ve üstat olma hakkına kimin sahip olduğu problemi şeklinde ifade edebiliriz bu problemi. Ta Yuan tarafından 1004 yılında yazılmış olan Chuan Tang Zhu ya da Meşalenin Devrinin Kayıtları isimli eserde bu problemden bahsedilmiştir. Çünkü bu çalışmanın başlıca amaçlarından birisi de Zen geleneğinin devamı için uygun bir apostolik veraset zinciri oluşturabilmekti. Böylelikle de geriye doğru Buda'nın kendisine kadar ulaşan bir zincirleme şeklinde Satori'si onaylanmış birisi tarafından onaylanmayan bir kimsenin yetki iddiasında bulunmasının önüne geçmek amaçlanmıştı. Bununla birlikte hiçbir şey elle tutamayacağımız ruhani bir sezgi alanıyla ilgili uygun sıfatlar bulabilmekten daha zor değildir. Adaylar eğer azsa sorun çok ciddi bir yön getirecektir. Zen bu sorunu dikkate değer bir zekayla çözmüştür. Uygulanan yöntem sadece bir yeterlik testi değildir. Bundan daha fazlası demek olan aynı zamanda da zen deneyiminin kendisini minimum seviyede bir yanılma payıyla aktarılmasını da sağlamıştı. Bu nefis buluş Kung An zen problemi sistemiydi. Motamot bir çeviriyle bu ifade kamu dökümanı ya da dua anlamlarına gelmektedir. Çünkü bu anlamda hukuki bir örnek oluşturacaktır. Dolayısıyla Kaon sistemi Mando yani eski üstadların anekdotlarından elde edilmiş bir testler serisini geçmeyi gerektirmekteydi. Başlangıçtaki koanlardan birisi Chao Chao'nun bir köpeğin Buda doğası olup olmadığı sorusuna verdiği hayır ya da wu cevabıdır. Öğrenciden beklenen koanın anlamını yaşadığını özel bir yöntemle ki bu genellikle sözlü olmayan bir yöntemdir belirtilmesiydi ki bu yöntemi de sezgileriyle keşfetmek durumundaydı. 10. ve 11. yüzyıllar boyunca devam eden zenginlik çağına koşut başka bir gelişmede ruhun kaybedilmesi eğilimiydi ki bu da sonuçta büyük Tang üstadlarının birçok çalışmasının ortaya çıkma nedeni oldu. Bu üstadların anekdotları sonraları Pi Yan Lu 1125 ve Wu Men Kuan 1219 gibi antolojilerde toplanmıştır. Bu anekdotların Kuan yönteminde kullanılması ise Yuan Wu 1063-1135 ve öğrencisi Tahui 1089-1163 tarafından Lin Chi'den devam eden verasetin 10. veya 11. yüzyılında başlatılmıştı. Fakat onu zaten andıran bir şey de Huang Lung tarafından çok sayıdaki takipçileriyle baş edebilmek için uygulanmıştı. Huang Lung 1269, 3 sorulu bir test planladı ve bu test bugün Huang Lung'un 3 engeli olarak bilinmektedir. Soru: herkesin bir doğum yeri vardır. Senin doğum yerin neresi? Cevap: bu sabah erkenden pirinç çorbamı içtim, şimdi yine acıktım. Soru: elim Buda'nın eline nasıl benzer? Cevap: ay altında kopuz çalmak. Soru: ayağın bir eşeğinkine nasıl benzer? Cevap: beyaz balıkçıl karda durunca rengi daha değişik olur. Kuşkusuz eldeki cevaplar sorulara verilmiş asıl karşılıklardı. Fakat daha sonraki problem hem soruyu hem de cevabı ilgilendirir hale gelmiştir. Çünkü öğrenciden istenen pek de açık olmadıkları söylenebilecek olan bu ikisinin arasındaki ilişkiyi incelemesiydi. Şimdilik her koanın zen deneyiminin bir parçası olan bir esas içerdiğini ve bu esasın genellikle kişinin umabileceğinden çok daha açık bir şekilde sunulması yoluyla gizlendiğini ve koanların sadece boşa ilk uyanışla değil aynı zamanda hemen bunun ardından gelen onun düşünce ve yaşamda ifade edilmesiyle de ilgilendiğini söylemek yeterli olacaktır.